Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Son Baba. Yazarı Mario Puzo. Özgün adı The Last Dawn. Çevirmeni Gönül Suveren. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi 1. basım Kasım 1997. ISBN numarası 975-405-742-7. Bu kitap 512 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Temmuz 2020. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak, Mario Puzo, Son Baba. Bu roman son mafya ailesi Clericuzio'ların destanıdır. Bir yıl önce yaşantısındaki en vahşi intikam savaşından zaferle çıkan Don Domenico, torunlarına yepyeni bir yaşam sağlamaya karar verir. Amacı mafya damgasını yiyen ailesini bütün suçlamalardan kurtarmaktır. Ancak aile içinde Don'un kendi elleriyle ektiği kötülük tohumları yeşermeye devam etmektedir. Son Baba, Puzo'nun unutulmaz romanı babadan sonra yazarlık yaşamında güçlü bir atılımdır. Giriş. Quo Gune, Clericuzio Malikanesi 1965. Don Domenico Clericuzio, Sant'Adio'ya karşı girişilen büyük savaştan bir yıl sonra kendi kanından olan iki bebeğin vaftizini kutladığı, Paskalya'dan önceki pazar günü yaşamının en önemli kararını verdi. Amerika'daki en büyük ailelerin reisleriyle Vegas'taki Zanadu Oteli'nin sahibi Alfred Grunewald'i ve Birleşik Devletler'de çok büyük bir uyuşturucu imparatorluğu kurmuş olan David Redfellow'u çağırdı. Bu insanlar bir dereceye kadar onun ortaklarıydı. Amerika'daki en güçlü mafya ailesinin reisiydi Don Clericuzio. Şimdi görünüşte bu gücü elinden bırakmayı planlıyordu. Artık başka türlü davranmanın zamanı gelmişti. Çok belirgin bir güç, fazla tehlikeliydi. Bu işi cömertlik ve sevecenlikle, kişisel iyi niyetiyle yapmak zorundaydı. Ve bunu kendi yerinde başarması gerekiyordu. Cuagua'daki Clericuzio malikanesi 20 dönümde etrafı 3 metre yüksekliğinde tuğla bir duvarla çevrilmiş, duvar dikenli teller ve elektronik alıcılarla donatılmıştı. Burada büyük köşkün dışında Don Domenico'nun ve 3 oğlunun villaları vardı. Ayrıca ailenin hizmetinde çalışan ve Clericuzio'nun çok güvendiği 20 kişinin küçük evleri bulunuyordu. Konuklar gelmeden önce Don Domenico, malikanenin gerisindeki kafeslere sarmaşıklar sardırılmış bahçede, beyaza boyalı dökme demir masanın başında oğullarıyla bir süre oturdu. En büyük oğlu Giorgio, uzun boylu, esmer, ince, dik bıyıklı genç bir adamdı. Bir İngiliz beyefendisininki gibi incecik vücudunu ısmarlama yaptırdığı giysilerle süslerdi. 27 yaşındaki Giorgio'nun duygularını yüzünden anlamak olanaksızdı. Esprileri iğneleyici ve yaralayıcı olurdu. Don Domenico Clericuzio, Giorgio'ya Wharton İşletmecilik Okulu'na gireceğini açıkladı. Orada yasaların dışına çıkmadan para çalmanın bütün inceliklerini öğreneceksin. Giorgio babasına karşı gelmedi. Sonuçta bir kralın emriydi bu. Konunun tartışılması için bir çağrı değil. Genç adam itaatle peki der gibi başını salladı. Don Domenico ondan sonra yeğeni Joseph Pippi Delena'ya döndü. Onu da kendi oğulları kadar severdi. Pippi onun ölmüş olan kız kardeşinin oğluydu. Bu kan bağından başka Pippi büyük bir generaldi. Vahşi Sant'Adio'yu o yenmişti. Don, Pippi'ye gidip Las Vegas'a yerleşeceksin dedi. Zanadu Oteli'ndeki hisselerimizle ilgileneceksin. Aile artık çalışmalardan elini eteğini çekiyor. Onun için burada yapılacak fazla bir şey olmayacak. Ama yine de ailenin çekici olarak kalacaksın. Don Domenico, Pippi'nin hiç de memnun olmadığını fark ederek nedenleri açıklaması gerektiğine karar verdi. Karın Nellie'in aile atmosferinde yaşayamıyor. Bronx'taki özel bölgede yaşaması imkansız. O çok farklı. Diğerlerinin Nellie'ni kabul etmeleri olası değil. Kendine bizden uzakta bir yaşam kurmalısın. Bütün bunlar doğruydu ama Don'un başka bir nedeni daha vardı. Pippi Clarikuzio ailesinin büyük kahraman generaliydi. Bronx'taki özel bölgenin başkanlığını sürdürdüğü takdirde Don Domenico öldüğü zaman onun oğullarından çok daha güçlü durumda olacaktı. Don Pippi'ye "Batıdaki Brulionem olacaksın" diye açıkladı. "Bir servet yapacaksın ama yapılması gereken önemli işler var." Pippi'ye Vegas'taki bir evin tapusunu verdi. Ondan sonra küçük oğlu Vincent'e döndü. Oğullarının en kısa boylusu oydu ama genç adam taştan yapılmış bir kapıya benziyordu. 25 yaşındaydı, fazla konuşmazdı ve çok iyi kalpliydi. Bütün klasik İtalyan köylü yemeklerini annesinin dizinin dibinde öğrenmişti. Kadın genç yaşta öldüğünden en çok o acı çekmişti. Don Domenico Vincent'e "Kaderini kararlaştırmak üzereyim" diyerek gülümsedi. "Sana en uygun olan gerçek yolda ilk adımlarını atmanı sağlayacağım. Sen New York'un en iyi lokantasını açacaksın. Hiçbir masraftan kaçınma. Fransızlara gerçek yemeğin ne olduğunu göstermeni istiyorum." Pippi ile Don'un diğer oğulları güldüler. Vincent bile gülümsedi. "Bir yıl Avrupa'nın en iyi aşçılık okuluna gideceksin." Vincent memnun olmuştu ama "onlar bana ne öğretebilirler ki?" diye homurdandı. Don ona sert sert baktı. "Hamur işlerin daha iyi olabilir ama asıl amaç böyle bir yeri yönetmek için gerekli olan parasal işleri öğrenmek. Kim bilir belki ileride bir gün bir dizi lokantan olabilir. Sana parayı Giorgio verecek." Don sonunda ortanca oğlu Patty'ye baktı. Oğullarının en neşelisi oydu. Nazikti. 26 yaşında bir çocuk gibiydi. Ama Don onun Sicilyalı ataları Clarikuzio'lara çekmiş olduğunu biliyordu. Don, "Patty," dedi. "Pippi batıya gideceği için Bronx bölgesinin reisi sen olacaksın. Aile için gerekli olan bütün askerleri sen sağlayacaksın. Ama ayrıca ben sana bir inşaat şirketi satın aldım. Büyük bir kuruluş. New York'un gökdelenlerini sen onaracaksın. Eyalet polisinin barakalarını sen yapacaksın. Kent sokaklarını sen asfaltlayacaksın. Bu iş sağlam. Ama o şirketi büyük bir örgüt haline getirmeni istiyorum. Askerlerinin yasal işleri olacak, sen de bir aylık para kazanacaksın. Önce şirketin şimdiki sahibinin yanında çıraklık edeceksin. Ama unutma, asıl görevin aile için asker sağlamak ve onlara komuta etmek." Giorgio'ya döndü. "Sen benim yerime geçeceksin Giorgio. Sen ve Vinnie artık ailenin tehlikeli olan o bölümünde çalışmayacaksınız. Tabii buna kesinlikle gerek olursa o başka. Geleceğe bakmalıyız. Çocuklarınız benim çocuklarım. Küçük Dante ve Crocifixio hiçbir zaman bu dünyada yetişmemeli. Zenginiz. Artık günlük ekmeğimizi çıkarmak için hayatımızı tehlikeye atmamız gerekmiyor. Ailemiz bundan sonra sadece diğer ailelerin mali danışmanlığını yapacak. Siyasal bakımdan onları destekleyecek, kavgalarında hakemlik edeceğiz. Ama bunu yapabilmemiz için elimizde kozlar olmalı, bir ordumuz da ve herkesin parasını korumalıyız. Onlar da bu yüzden kazanç sağlamamıza izin verecekler." Bir an durdu. "Bundan 20-30 yıl sonra yasal dünyaya karışıp kaybolacağız. Servetimizden korkusuzca yararlanacağız. Bugün vaftiz edilecek o iki bebek hiçbir zaman bizim işlediğimiz günahları tekrarlamayacak. Kendilerini bizim gibi tehlikeye atmayacaklar." Giorgio, "Öyleyse neden Bronx bölgesini bırakmıyorsun?" diye sordu. Don, "ileride bir gün birer aziz olmayı umuyoruz," dedi. "Ama işkenceyle ölen ermişler olmayı değil." Don Clarikuzio bir saat sonra malikanesinin balkonunda durmuş aşağıdaki eğlenceleri seyrediyordu. Çok büyük çim alana üzerlerine kanatlara benzeyen yeşim şemsiyeler açılmış piknik masaları yerleştirilmişti. 200 konuğun çoğu Bronx bölgesinden gelmiş askerlerdi. Vaftiz törenleri genellikle neşeli geçerdi ama bugün herkes biraz sessizdi. Sant'Adio'ya karşı kazanılan zafer Clericuzio'lara pahalıya patlamıştı. Don en çok sevdiği oğlu Silvio'yu kaybetmişti. Kızı Rosemary de kocasını. Don şimdi birkaç uzun masanın başına toplanmış olan kalabalığı seyrediyordu. Bu masalara koyu kırmızı şarap dolu kristal sürahiler, parlak beyaz çorba kaseleri, her tür makarna ve hamur işi, çeşitli soğuk et ve peynir dolu tabaklar, her boyda ve biçimde çıtır çıtır kabuklu beyaz ekmekler konmuştu. Don geri plandaki orkestranın çaldığı hafif melodilerin kendisini rahatlattığını hissetti. Piknik masalarının oluşturduğu dairenin tam ortasında mavi battaniyeli iki bebek arabası duruyordu. Bu bebekler ne kadar da cesurdular. Kutsal su yüzlerine çarptığı zaman hiç irkilmemişlerdi. Arabaların yanında anneleri Rosemary ve Pippi'nin karısı Nailin Delena bekliyordu. Don bebeklerin Dante Clericuzio ve Crocifixio Delena'nın yaşamın henüz damgasını basmadığı yüzlerini görebiliyordu. Bu iki çocuğun hayatlarını kazanmak için acı çekmelerini engellemek Don'a düşüyordu. Onun sorumluluğuydu bu. Başarılı olabilirse bu çocuklar dünyadaki uygun toplumlara girebileceklerdi. Çok garip diye düşündü. Bu kalabalıkta bebeklere saygılarını sunan hiç kimse yok. Granit gibi yüzlü, genellikle suratsız Vincent bu tören için yaptığı sosisli sandviç arabasından aldığı yiyeceklerle küçük çocukları besliyordu. New York sokaklarında dolaşan o sosisli sandviç arabalarına benziyordu. Ama onlardan daha büyük, üzerindeki şemsiye daha parlak renkliydi. Vincent'ın verdiği yiyecekler de daha kaliteliydi. Genç adam temiz beyaz bir önlük takmıştı. Sandviçleri lahana turşusu, hardal, kırmızı soğan ve sıcak sosla veriyordu. Her küçük çocuğun bir sosisli sandviçe karşılık Vincent'i yanağından öpmesi gerekiyordu. Sert görünüşüne rağmen Don'un en yufka yürekli, en sevecen oğlu bu genç adamdı. Bocce kortunda Patty ve Pippi Delena, Virginio Balazzo ve Alfred Gronwald'le tenis oynuyordu. Patty eşek şakalarına fazla düşkündü, bu da Don'un hiç hoşuna gitmiyordu. Ona göre bu tehlikeli bir şeydi. Patty şimdi bile o şakalarından biriyle oyunu engelliyordu. İlk vuruşta toplardan birini parçalamıştı. Virginio Balazzo, Don Clericuzio'nun yardımcısı ve ailenin yöneticilerinden biriydi. Neşeli bir adam olan Balazzo, şimdi kaçmaya çalışıyormuş gibi davranan Patty'yi yalancıktan kovalıyordu. Bu sahne Don'a çok garip geldi. Çünkü oğlu Patty'nin doğuştan bir katil olduğunu biliyordu. Neşeli Balazzo da bu konuda kendince bayağı ün yapmıştı. Ama hiçbiri Pippi ile boy ölçüşemezdi. Yaşlı Don kalabalığın arasındaki kadınların Pippi'ye baktıklarının farkındaydı. Yani o iki annenin, Rosemary ile Nailen'in dışında. Çok yakışıklı bir erkekti Pippi. Don gibi boylu boslu, vücudu sağlam ve güçlü, zalim ifadeli yüzü yakışıklıydı. Erkeklerin çoğu onu seyrediyorlardı. Aralarında Bronx bölgesinden askerleri de vardı. Otoriter tavırlarını, çevik hareketlerini izliyorlardı. Pippi ile ilgili efsaneyi biliyorlardı tabii. O çekişti, ustaların en iyisi. Amerika'daki en güçlü uyuşturucu tüccarı olan pembe suratlı genç David Redfellow arabalarındaki bebeklerin yanaklarını sıkıyordu. Ve nihayet Alfred Gronwald ceketini ve kravatını çıkarmamıştı. Bu garip oyuna katıldığı için sıkıldığı belliydi. Gronwald Don'la yaşıttı, yani 60'ındaydı hemen hemen. Don Clericuzio bugün hepsinin yaşamlarını değiştirecekti. Her şeyin daha iyi olacağını umuyordu. Giorgio onu günün ilk toplantısına çağırmak için balkona çıktı. 10 mafya babası bu iş için Don'un odasında toplanıyorlardı. Giorgio onlara Don'un önerisi konusunda bilgi vermişti bile. Vaftiz töreni bu toplantı için bulunmaz bir paravandı. Ama mafya reislerinin toplum yaşamı açısından Clericuzio ile bir ilişkileri yoktu. Onun için de bir an önce oradan ayrılmak istiyorlardı. Clericuzio'nun özel odasının pencereleri yoktu. Buraya ağır eşyalar konmuştu. Bir de bar vardı. 10 adam üzeri koyu renk mermerli masanın başına ciddi tavırlarla geçtiler. Her biri sırayla Don Clericuzio'yu selamladı. Sonra da onun anlatacaklarını dinlemek için beklediler. Don Clericuccio oğulları Vincent ve Patty'yi, yardımcısı Ballazzo'yu ve Pippi de Lena'yı da toplantıya çağırdı. Hepsi gelince soğuk ve alaycı Giorgio kısa bir giriş yaptı. Don Clericuccio karşısındaki adamların suratlarını inceledi. İnsanların gerçek ihtiyaçlarına hizmet için çalışan yasa dışı toplumun en güçlü üyeleriydi onlar. Yaşlı adam, oğlum Giorgio size her şeyin nasıl yapılacağını anlattı diye söze başladı. Önerim şu, kumar dışında bütün faaliyetlerden elimi çekeceğim. New York'taki işleri eski dostum Virginia Balazzo'ya bırakacağım. O kendi ailesini kuracak ve Clericuccio'lara bağımlı olmayacak. Ülkenin geri kalan bölümünde yürütülen sendikalar, taşımacılık, alkol, tütün ve uyuşturucu işlerindeki hisselerimi sizin ailelerinize devredeceğim. Yasalar konusundaki bütün ilişkilerimden yararlanacaksınız. Buna karşılık kazancınızı benim idare etmeme izin vermenizi istiyorum. Servetiniz güvende olacak ve paraları istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Hükümetin paranızın izini bulabileceğini düşünerek endişelenmeyeceksiniz. Buna karşılık %5 komisyon alacağım. Bu 10 adam için harika bir öneriydi, düş gibi bir şey. Clericuccio geriye çekileceği için minnet duyuyorlardı. Yoksa aile pekala ilerleyebilir ve onların imparatorluklarını ya kontrol altına alır ya da mahvederdi. Vincent masanın etrafında dolaşarak adamların kadehlerine şarap koydu. Mafya babaları kadehlerini Don Clericuccio'nun emekliye ayrılması şerefine kaldırdılar. Mafya babaları geleneklere göre vedalaştıktan sonra Patty David Redfellow'u yaşlı adamın odasına getirdi. Redfellow Don'un karşısındaki deri koltuğa yerleşti. Vincent ona bir kadeh şarap verdi. Redfellow diğerlerinden farklıydı. Sadece saçları uzun olduğu için değil, kulağına pırlanta bir küpe takmıştı. Temiz ütülü blue jeanle branda bizinden bir ceket giymişti. Sarı saçlı mavi gözlüydü, İskandinav kanı taşıyordu. Güler yüzlüydü, rastgele espri yapardı. Don'un David Redfellow'a büyük bir minnet borcu vardı. Yasa koruyucularının uyuşturucular konusunda rüşvet alabileceklerini o kanıtlamıştı. Don Clericuccio, David dedi. Artık uyuşturucu işini bırakıyorsun. Senin için daha iyi bir işim var. Redfellow itiraz bile etmedi. Sadece neden şimdi diye sordu. Birincisi, hükümet bu işle fazla ilgileniyor ve sorun yaratıyor. Bu yüzden ömrünün sonuna kadar endişe içinde yaşamak zorunda kalacaksın. Daha da önemlisi, bu iş çok tehlikeli oldu. Oğlum Patty ve askerleri seni yeterince korudular ama artık buna daha fazla izin veremeyeceğim. Kolombiyalılar fazla çılgın, fazla atılgan ve fazla şiddet düşkünü. Uyuşturucu işini onlara bırakalım gitsin. Sen Avrupa'ya yerleşeceksin. Orada korunmanı sağlayacağım. İtalya'da bir banka alıp oyalanırsın, Roma'ya yerleşirsin. Seninle orada bol bol iş yaparız. Redfellow harika diye cevap verdi. İtalyanca bilmiyorum ve bankacılıktan da hiç anlamam. Don Clericuccio ikisini de öğrenirsin dedi ve Roma'da mutlu bir yaşam sürersin. Tabii istersen burada kalabilirsin ama o zaman seni artık destekleyemem. Patty de senin hayatını koruyamaz, istediğini seç. Redfellow sordu. Benim işimi kim alacak? Bana parasını verecekler mi? Don başını salladı. İşini Kolombiyalılar alacak, buna engel olamayız. Tarihin akışı böyle. Ama hükümet onları canlarından bezdirecek. Şimdi, evet mi hayır mı? Redfellow bir an düşündü, sonra da güldü. Bana bu işe nasıl başlayacağımı söyle. Don, Giorgio seni Roma'ya götürecek diye açıkladı. Seni oradaki adamlarımla tanıştıracak ve yıllar boyunca da sana yol gösterecek. Seninle yine ortak olacağız ve bana inan. Çok güzel bir yaşam süreceksin. David Redfellow çıktıktan sonra Don Giorgio'yu Alfred Gronwelt'i çağırması için gönderdi. Gronwelt Vegas'taki Zanado Oteli'nin sahibi olduğu için artık ortadan kalkmış olan Santadio ailesi tarafından imaye edilmişti. Don Bay Gronwelt dedi, oteli benim korumam altında yönetmeyi sürdüreceksiniz. Canınız ya da malınız için korkmanıza hiç gerek yok. Otelin %51 hissesi yine sizde kalacak. Eskiden Santadio'nun olan %49 hisse de bana geçecek. Aynı yasal kimlikle temsil edilecek, kabul mü? Cromwell son derece gururlu bir adamdı. Müthiş etkileyici bir kişiliği vardı. Dikkatle, kalacaksam oteli yine eski yetkilerimle yönetmek isterim dedi. Yoksa hisselerimi satarım. Don şaşırdı. O altın madenini mi satacaksınız? Hayır hayır, benden korkmayın. Ben her şeyden önce bir iş adamıyım. Eğer Santa diyor daha ölçülü ve ılımlı olsaydı bütün o korkunç olaylar olmazdı. Ama artık Santa diyor yok. Siz ve ben, biz mantıklı insanlarız. Santa diyor'un her şeyi temsilcilerimin olacak. Batı'da benim Brulione'm olacak, Joseph de la Lena. Yani Pippi hak ettiğini alacak. Ona yılda uygun gördüğünüz biçimde 100.000 dolar ücret ödeyeceksiniz. Başınız biriyle bir derde girdiği zaman Pippi'ye gidersiniz. Sizin işinizde her zaman bir dert çıkar. Uzun boylu zayıf bir adam olan Gronwald görünüşte yeterince sakindi. Neden beni seçiyorsunuz? Size daha fazla kazanç sağlayacak başka seçenekleriniz var. Don Domenico Clericuzio ciddi bir tavırla, ''Çünkü siz dahice işler yapıyorsunuz.'' dedi. ''Las Vegas'ta herkes böyle söylüyor. Ben de size olan saygımı belirtmek için karşılığını veriyorum.'' Bu sözler Gronwald'in gülümsemesine neden oldu. ''Bana yeteri kadar verdiniz, otelimi. Başka ne bunun kadar önemli olabilir?'' Don da ona dostça gülümsedi. Ciddi bir adamdı ama herkesi gücüyle şaşırtmaktan hoşlanırdı. Nevada'da kumar komisyonuna atanacak yeni üyeyi seçebilirsiniz. Bir üye eksik. Cromwell şaşırdı. Yaşamı boyunca sadece birkaç kez olmuştu bu. Ayrıca bu sözler onu etkilemişti de. Ama daha önemlisi çok sevinmişti. Otelinin geleceği hayal etmediği kadar parlak olacaktı. Bunu yapabilirseniz önümüzdeki yıllarda çok zengin oluruz. Don yapıldı sayın dedi. Artık gidip eğlenebilirsiniz. Gronwald Vegas'a döneceğim diye cevap verdi. Herkesin burada konuk olduğumu öğrenmesi akıllıca bir davranış olmaz. Don başını salladı. Patty, biri Bay Gronwald'i arabayla New York'a götürsün. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.